A'dan Z'ye sağlık.
Efendim hayırlı akşamlar diliyorum. 17 Nisan 2015 Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programında tekrar beraberiz. Evet, şükür ki Rabbim bizleri sizlere sevgili dinleyenlerimize kavuşturdu. Özlüyoruz, bir hafta bile bize uzun sürüyor gerçekten. Sohbet etmek istiyoruz. Siz değerli dinleyenlerimizle sohbet edip önemli sağlık konularını paylaşmak istiyoruz. Ki zaten bugünkü sohbet konumuzda oldukça güzel, oldukça hoş, oldukça tatlı bir sohbet. Çünkü bu hafta kutlu doğum haftası. O sebepten dolayı istedik ki ve mersen lâke illâ rahmetelil alemindeki, yani seni biz sadece alemlere rahmet olarak gönderdik ayeti kerimesindeki o güzel Habibullah'ı, Resulullah'ı isterseniz konuşalım. Tabii bunun sağlık konusunda nedir bizim için önemli derken, her zaman bize örnek olduğu gibi sağlık konusunda da en önemli örneğimiz olan Resulullah'ın sünnetinde sağlık ve beslenmeyi konuşacağız inşallah bu sohbet akşamımızda. Tabii bu güzel sohbeti size ulaştırmamızda başta Büyük TRT ailesine, diğer taraftan sevgili dost Ali İhsan Yıldız kardeşimize ve program yapıcımız Dilek Baytemur hanımefendiye teşekkürlerimi arz ediyorum. Diğer taraftan tabii ki sohbet edeceğiz, konuşacağız, fikirleriniz olacak, sorularınız olacak. Bu konuları, bu soruları bize sormanız için ilgili telefon numaralarımızı da verelim. Türkiye 0090, Ankara 312, 463 34 19, Türkiye 0090, Ankara 312, 463 34 21 diyoruz. Evet, kutlu doğum haftası. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her konuda olduğu gibi bize sağlık, tıp, beslenme konularında güzel bir örnek ve en güzel örnek. Sohbetimize Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla başlarken başta iman ve sağlık olmak üzere birçok nimetlere karşı yiyecek ve içeceklerin kokusu, tat ve zerreleri adedince veren Allah'ımıza hamd ediyor ve onun Resulullah'ına da salatü selam gönderiyoruz. Evet, Peygamber Efendimiz insanlara İslam dininin, akaidin, itikadın tüm esaslarını tebliğ ederken onlara sağlığın önemini de her vesileyle belirtmiş. Özellikle şimdiki hani konuşuyoruz ya işte toplum sağlığı, koruyucu hekimlik, temizlik falan. İşte halk sağlığı, hijyen, koruyucu hekimliği ön plana çıkartmış. Sağlıkla ilgili yaygın olan yanlışları. O zaman Arap aleminde yapılan birçok yanlışları düzeltmiş, hurafeleri düzeltmiş, doğruluğu ve faydası tecrübelerle ispatlanmış, kuralları kabul etmiş, ashabına da tavsiyelerde bulunmuş. Bu noktada bizim elhamdülillah imandan sonra Allah'ın insanlara bahşettiği en büyük nimetin sağlık olduğunu ifade eden Peygamber Efendimiz bu konuda tıbbın son hududunda çizmiştir desek çok büyük laf etmeyiz. Gerçekten onun koruyucu hekimlik adına sağlıklı yiyecek ve içeceklerin tercih noktasında yeme içmenin adabına, şekline, miktarına kadar, hastalıkları tedavi etme yöntemlerine kadar sağlıkla ilgili tavsiyeleri şu an gerçekten 2000'li yıllarda değil sadece bizlerin, Türklerin, aynı zamanda tüm Müslüman alemin ve aynı zamanda da bütün dünya bilim aleminin, tıp aleminin dikkatini çekmiştir. Gerçekten bu noktada Kur'an-ı Kerim'de de ayet de vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad kâne lekum fî Resulullahi usvetun hasenâtun limen kâne yercullâhe vel yevmel âhire ve zekerallâhe kesîrâ. Yani diyor ki ayette, and olsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için, bakın burası çok önemli, güzel bir örnektir. Gerçekten Allah Resulü bu konuda da bize güzel örnek. Allah Resulü diyor ki hadis-i şerifinde, Rabbim terbiyenin en gözüyle beni terbiye etti diyor. Resulullah ibadet ve ahlakta olduğu gibi yemesinde, içmesinde, içtimai hayatında, beşer hayatında, uyumasında, kalkmasında, hastalık durumunda, her konuda bize en güzel örnek. Biz Müslümanlar Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin gerçekten şuna inandı. Kalplerimizin tabibi olarak biliriz. Anadolu'muzun birçok köyünde Peygamber Efendimiz'den bahsederken kalplerimizin tabibi olarak bahsedilir. O hem maddi hem de manevi hastalığımızı da tedavi eden gerçekten bir tabiptir. Şimdi bu noktada Peygamber Efendimiz'in sünnetini icra eden sağlık ve tıp uygulamalarına yani tıbbi nebevi diyoruz. Tıbbi nebevi gerçekten hayatın tüm safhalarına, sosyal bir varlık olan insanın toplum içerisindeki tüm davranışlarına, aile içindeki sorumluluklarına, kendine ve yakın akrabalarına karşı sorumluluklarına, yiyip içmesinden, efendim uyumasından, banyo yapmasından, abdestinden, namazından, giyinmesinden, evlenmesinden, cinsel hayatından, iş hayatından, hastalıklarından, bu hastalıklarla ilgili tedavi yaklaşımlara kadar birçok konuyu gerçekten içinde barındırır. Şimdi elbette ki Peygamber Efendimizin sağlıkla ilgili bu bilimsel mucizeleri Allah'ın Hatemül Enbiya Peygamber Efendimiz'e bahşettiği tabii ki vahiy, ilham ve aklın bir sonucudur. Bu da onun hak peygamber olduğunun ispatıdır. Bu noktada özellikle de uzun süreler hani amiyane tabirle ne deriz hani utanarak söyleriz ki ihmal ettiğimiz sağlık konusunda Peygamber Efendimizin sünnetlerinde aslında bu sohbette de bir amacım da bunu ihya etmek. Gerçekten Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya etmek. Çünkü eğer sünnetlerin ihmal edildiği bir zamanda yani sünnetlerin hepsini ihmal edilebildi maalesef de edilebildiği bir zamanda kendi sünnetini ihya edene şehit sevabının verildiğini söyleyen Hazreti Peygamberimiz sünnete uymanın ne kadar da önemli olduğunu belirtiyor. O sebepten dolayı da bütün sünnetlerin her şeyden önce bizzat insana fayda sağladığı ve insanın da sünnete muhtaç olduğu bilimsel bir gerçek. Diğer taraftan Peygamberimizin sünnetine uymanın diğer bir faydası da tabi olarak yaptığımız davranışları aslında bir şekilde de çok şükür ibadete de dönüştürmemiz. Gerçekten insan yiyip içerken, efendim yatarken, Resulullah'ı düşünüp onun gibi yapsa mesela en basitinden aklıma şu geliveriyor. Peygamber Efendimizin, Resulullah'ımızın sağ tarafı yattığı gibi sağ tarafa yatsa yatması ibadete dönüştürür. Çünkü Allah Resulü'nü düşünmek, Allah Resulü'nü Habibullah'ı düşünmek Allah'ı hatıra getirir. Allah'ı düşünmek işte nedir? En büyük ibadettir diyoruz. Şimdi bu noktada tıbbi nebevi tıpla ilgili olarak Hazreti Peygamberimizin tedavi yöntem ve ilaçlarını içeren bazı hadis ve ayetlerden ibaret ki Allah Resulü o yöntemlerle o zamanki sahabelerimizi tedavi etmiş, başkalarında da tavsiye bulunmuş. Gerçekten buradaki sağlıkla ilgili tavsiyeleri yeme içme, evlenme, barınma gibi insan hayatının sağlıkla ilgili olan her alanını gerçekten kapsamış. Her alanda muhakkak tavsiyeleri olmuş. Bu noktada özellikle İslam dininin esaslarını tebliğ ederken de sağlığın önemini her vesilede söylemiş. Özellikle hak sağlığı, hijyen, koruyucu hekimlikle ilgili olarak ön plana çıkartmış. Diğer taraftan bütün tecrübelerini ashabına da tavsiyede bulunmuş. Gerçekten İslam zaruriyeti diniye diye adlandırdığı beş şeyi korumaya Müslümana mesela farz kılmış. Bunlardan bir tanesi nefsi koruma, diğeri aklı koruma, nesli koruma, malı koruma ve dini korumadır. Aslında baktığımızda nefsi koruma, aklı koruma ve bizim nesli koruma dediğimiz bu üç korumanın aslında sağlıkla ilgili olduğunu bir çırpıda anlayabiliriz. Gerçekten bu noktada sağlıkla ilgili noktada, tıp ile noktada da mesela bedenin sağlığını koruyan tıpla ilgili ruhun sağlığını koruyan da din hakkında İmam-ı Şafii şöyle diyor. Diyor ki iki meslek vardır ki insanlar onlar sevdemez. Bunlar tıp bilim adamları ile din alimleridir. Gerçekten en iyi tıbbın da helal haramında bilmediği olduğu bilgisinden başka bir şey bilmem diyor. Bu noktada Peygamber Efendimizin özellikle bize önerdiği noktada sağlığa ne kadar önem verdiğini isterseniz üzerinde bir duralım. Gerçekten yaşam, hayat, Rahman tarafından insanlara verilen en güzel bahşedilmiş hediyelerden. İslam dini sağlıklı hayat üzerinde önemli duruyor. Gerçekten insanın en kıymetli servetlerinden birinin sıhhat olduğunu İslam dini vurguluyor. Allah diyor ki ayet-i kerimede Bakara suresinde elinizle kendinizi tehlikeye atmayınız diyor. Diğer taraftan Peygamber Efendimiz hadislerinde diyor ki hiç kimseye yakinden sonra afiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir diyor. Peygamberimize bir zat soruyor, diyor ki üç defa da aynı soruyu soruyor, diyor ki hangi dua daha üstündür ya Resulallah, hangi dua daha üstündür Resulallah deyince, o da diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden dünyada da ahirette de afiyet vermesini istediyor, afiyet istediyor, afiyet istediyor. Gerçekten bu noktada sıhhatin, sağlığın ne kadar önemli bir nimet olduğunu bütün konuşmalarında, sohbetlerinde hem sahabe hem hadislerinde bizlere bırakıyor. Bu noktada bizim Peygamber Efendimizin yine önemli bir hadisinden de ders çıkartmamız lazım. Diyor ki Peygamber Efendimiz uyarıyor bizi iş işten geçmeden, diyor ki beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini biliriz diyor. Nedir bunlar? Bir, hastalık gelmeden önce sıhhatin, yaşlılık gelmeden önce gençliğin, fakirlik gelmeden önce zenginliğin, meşguliyet gelmeden evvel boş vaktin, evet ölüm gelmeden önce dünya hayatının kıymetini bilmek lazım diyor. Gerçekten sağlık cennet nimetlerindendir. Sağlıklı Müslüman hasta Müslümandan daha hayırlıdır. Sağlık takva ile birlikte bütün niye ve zeniklerden daha üstündür diyerekten sağlığa, sıhhate ne kadar önem verdiğini bizzati vurguluyor. Bu noktada yine Peygamber Efendimizin özellikle şu cümlesi bana çok gerçekten arkadaşlar, beni dinleyenler, çok önemlidir. Bakın ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her hastalığın bir devası vardır. Hastalığın devasına isabet edildiği zaman Allah'ın izniyle iyi olur diyor. Yine rivayet edilen bir hadis-i şerifte de Allah hiçbir hastalık vermemiştir ki onun devasını vermemiş olsun diyor. Ne kadar yani insanın böyle kafasına amiyen dang dang vuran bir hadis-i şerif. Gerçekten yani yanı sıra hasta derdini giderecek bir deva olduğunu anladığı zaman kalbini ümide bağlıyor. Ümitsizlik ateşi sönüyor. Böylece ümit kapıları açılıyor. Ümit de gerçekten hastalığın yenmesini sağlıyor. Tabip de o hastalığın devası olduğunu bildiği vakit o devayı arayıp bulma imkanı buluyor. Yani Peygamber Efendimiz her hastalığın bir devası vardır sözüyle ayrıca her hastalık için meşru ve helal olan bir ilacın mevcudiyetini de işaret ediyor. Şimdi bu noktada hemen aklınıza şu geliyor. Efendim şu şu şu şu şu hastalıkların işte tedavisi bulunmadı. Efendim şu şu şu hastalıklara çare yok gibi bir şeyler söylenebilir. Ama şunu söyleyebiliriz. Bakın henüz bir tedavi metodu geliştirilmemiş. Henüz o ilacın, o hastalığın bir ilacı keşfetmemiş olabilir. Ama sonuçta hadise göre tedavi ve çare aramaya kesinlikle devam edeceğiz diyoruz. Bu noktada bakın ne kadar geniş bir ümit, ne kadar güzel bir ümit. Ne diyor? Allah hiçbir hastalık vermemiştir ki onun devasını vermemiş olsun diyor. Gerçekten bu noktada Peygamber Efendimiz o günlerden bile bugünümüze ışık tutmakta. Bu noktada gerçekten şunlar da mesela sahabe tarafından Peygamber Efendimiz'e sorulmuş. Özellikle tevekkül ve kader sohbetlerinde sık sık sorulmuş. Bunlardan Huzame'den rivayet edilmiş. Dedim ki ya Resulallah dua ile rükre yapalım. Yani bir çeşit dua. İlaçla tedavi olalım ve perhiz yapalım. Ama bunlar Allah'ın kaderinden bir şey değiştirir mi? O da demin Peygamber Efendimiz de söylemiş ki bunlar da Allah'ın kaderindendir buyurmuşlar. Şimdi bu noktada diyebilirsiniz ki kader ve tevekkül noktasında Peygamber Efendimiz'e böyle bir soru sorulur mu diyebilirsiniz ama sonuçta Peygamber Efendimiz'e bir bedevi sormuş. Yani bu noktada Peygamber Efendimiz ona doyurucu ve yeterli cevap vermiş ve şöyle demiş. Demiş ki özellikle söylemiş ki İlaçlar ve dua ve koruma hepsi Allah'ın kaderindendir. Bunların hiçbiri onun kaderinin dışında değildir. Bilakis onun kaderi yine onun kaderiyle değiştirilmiş olmaktadır. Bu değişiklik de onun kaderidir. Böylece asla onun kaderi dışına çıkılmaz demiştir. Gerçekten Peygamber Efendimizin tıbba ve sağlığa verdiği önem gerçekten manidardır. Yine mesela Peygamber Efendimiz ashabından hasta olan birini ziyaretine gidiyor. Onun şifa bulması için dua ediyor ve ailesine de diyor ki onun için bir tabip çağırın. O zaman oradakiler diyor ki hayret ediyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah sen mi söylüyorsun bunu deyince evet diyor ya Allah'ın kulları tedavi olunuz. Zira Allah hiçbir hastalık vermemiştir ki onun devasını da vermemiş olsun. Ve sadece bir müstesna buyurmuştur. O da nedir ya Resulallah dediklerinde ne demiş biliyor musunuz? Yaşlılık demiş. Yani sonuçta Allah'ın devasını vermediği yaşlılık demiş. Bir diğer hadis-i şerife de göre rivayet edilen ona da ölüm demiş. Diğer taraftan Ayşe anamız da Resulullah'la ilgili olarak demiştir ki Resulullah hasta olduğu her zaman kendi kendini tedavi etmiyordu. Bazen bir doktor çağırıyordu. Bu hususta demiş ki özellikle hastalandığı vakit Arap tabipler gelip tedavi olması için ona bir takım tavsiyelerde bulunuyordu demiş. Gerçekten Peygamber Efendimiz sağlık ve tıp konusunda bizzat olarak tedavi olunmasını, şifa aranmasını söylemiş. Şimdi bu noktada gelelim Peygamber Efendimiz sünnetinde koruyucu tıp uygulamalarından belli başlı dikkatimizi çekenleri isterseniz bir konuşalım. Bunlardan bir tanesi temizlik. Tabii İslam temizliği gerçekten ibadetlerden sayan yegane bir din. Gerçekten İslam'a girmenin ilk adımı mesela gusül almaktır, gusül abdestidir. Yine namazın şartı da abdest almaktır. Özellikle de İslam'da temizlik konusuyla ilgili özel tabirler vardır. Mesela şeytan, habis, hata kelimeleriyle mikroplar ve virüsler ima edilmiştir bu noktada. Temizlik dediğimizde de hemen bir çırpıda aklımıza ne gelir? Abdest almak gelir değil mi? Gerçekten abdest almak koruyucu tıpta o kadar önemlidir ki düşünün ki günde 5 defa namaza durmak için bir şekilde abdest oluyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de ayette de geçiyor diyor ki ey iman edenler namaza durmak istediğiniz zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar da ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedin ve ayaklarınızı topuklara kadar yıkayın diyor. Gerçekten yine Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde diyor ki insan abdest alırken ağzına su verdiği zaman hatalar ağzından çıkar. Burnuna su verdiği vakit hatalar burnundan çıkar. Gerçekten bu noktada abdest almakla beraber özellikle suyun yüze diğer organlara çarpması hem temizler hem de bakın ne yapar biliyor musunuz? Bir canlılık, bir huzur verir. Bir hekim olarak çok sık mesela ateşlenme durumlarında, ateş hallerinde ya da özellikle bizim konversif atak dediğimiz özellikle bazı duygu durum bozukluklarında özellikle de işte bazen tansiyon yükselmesi gibi olgularda ne yaparız? Kişiye yüzünü yıkatırız, efendim işte ensesine su sürmesini, bazen ellerini ayaklarını yıkamasını, ayakları yıkamasını tavsiye ederiz. İşte günde 5 defa namaza durur iken insan bir şekilde bu yapılan hareketlerin hepsini yapıyor. Bu noktada ne kadar önemli temizlik noktasında özellikle de insanı ferahlatmak, canlılık vermek noktasında ne kadar önemli olduğunu isterseniz şöyle bir kafanıza canlandırın. Diğer taraftan yine Peygamber Efendimiz yemeğin mesela yemeğe oturmadan önce ve yemekten sonra da abdesti öneriyor. Diyor ki yemeğin bereketi öncesinde ve sonucunda abdest almaktır diyor. Yine bakın çok önemli abdestle ilgili bizim öfke patlamalarında 2000'li yıllarda çok görüyoruz ya trafikte olsun özellikle iş arkadaşlarıyla bazen Allah korusun ev ahalisiyle bazen öfkelenebiliyoruz ya özellikle Resulullah abdest almayı öfkeye karşı bir tedavi vasıtası olarak zikretmiş ve şöyle buyurmuştur. Demiş ki muhakkak ki öfke şeytandandır, şeytandan yaratılmıştır, şeytan da ateşten yaratılmıştır. Muhakkak ateş su ile söndürülebilir. Biriniz öfkelendiği vakit abdest alsın söylemiştir. Yine gusletmek, yine banyo yapmak, yine çok özel bir koruyucu tıp uygulaması. Mesela misvak kullanmak. Gerçekten Peygamber Efendimiz sağlık konusunda ağız ve dişlerin sağlıklı olmasına o 500'lü yıllarda bunun ehemmiyetine dikkat çekmiş. Ve şunu söylemiş demiştir ki eğer ümmetime meşakkat verecek olmasaydım her namazda misvak kullanmayı emrederdim demiş. Gerçekten de o kadar Mesela geceliğin kalktığı zaman misvakla ağzını ovmuş. Diğer taraftan özellikle evine girdiği vakit misvaklamaya başlamış. Uyandığı vakit misvaklamaya başlamış. Dişlerini yemek artıklarından temizlemek noktasında, geceliğin kalktığı noktasında o kadar önem vermiş ki ağız ve diş temizliğine inanılmaz derecede. Gerçekten misvak, hani belki biz çok çok sık kullanmıyoruz ama gerçekten faydaları çok olan bir gerçekten bir mucize diyebiliriz. Aslında misvakın en iyi kullanım şekli gül suyuyla ıslatılarak yapılıyor. Bu noktada ne olur? Misvak ağza hoş bir koku verir. Diş etlerini sertleştirir. Balgamı keser. Görmeyi kuvvetlendirir. Diş köklerindeki çürümeyi giderir. Bakın çok ilginç. Mideye sıhhat verir. Sesi rahatlatır. Bu faranj ve laranj dediğimiz olayları gerçekten önler. Bir de yemeğin hazmedilmesine gerçekten yardımcı olur diyoruz. Misvakın faydalarını saydık. İsterseniz bir soluklanalım. Ondan sonra devam edelim efendim.
A'dan Z'ye sağlık. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Elektronik posta adresimiz ise adanzyesalik@trt.net.tr.
Evet, en son ne dedik? Koruyucu tıp uygulamalarında peygamberimizin sünnetinde temizlik dedik ve temizlikte abdest almanın ne kadar önemli olduğunu, gusletmenin ne kadar önemli olduğunu, misvak kullanmanın ne kadar önemli olduğunu vurguladık. Yine temizlik konusunda yemeklerden önce ve sonlara elleri yıkamayı özellikle sık sık dile getirmiş. Hatta Selman radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Tevrat'ta okudum, yemeğin bereketi yemekten sonra el ağzı yıkamadır diyordu. Bunu Resulullah'a söyledim. O da yemeğin bereketi yemekten önceki ve sonraki yıkamadır buyurmuş. Yine beden temizliği koruyucu tıpta inan o kadar önemli ki yine bir Ebu Hureyye'den rivayet edildiğine göre peygamberimiz şöyle buyurmuş. Fıtrat 5 şeydir ve 5 şey fıtrattandır. Sünnet olmak, etek tıraşı olmak, tırnakları kesmek, koltuk altı kıllarını gidermek ve bıyığı kısaltmak demiştir. Yine Peygamber Efendimizin koruyucu tıp noktasında önerdiği temizlikten gayrı üzerine en çok durduğu dengeli beslenme olmuştur. Peygamberimiz kendisini tek çeşit yiyecek ve içecekle sınırlama gibi bir adeti yokmuş. Ve bu noktada gerçekten o kendi çevresindeki insanların yediği et, meyve, sebze, ekmek, hurma ve benzeri yiyecekleri yemiş ve onların içtiklerini içmiş. İki yemekten birini diğeriyle dengelemek gerekiyorsa mümkünse bunu yapmış. Özellikle de Peygamber Efendimiz hiçbir zaman asla bir yemekte kusur bulmamış. İştah çekerse onu yemiş, çekmezse terk etmiş ve yememiş. Özellikle de yemek noktasında helva ve balı çok severmiş. O ekmeği bulabildiği herhangi bir katıkla da beraber yemiş. Peygamber Efendimiz bu noktada önemli tavsiyelerde bulunuyor. Bunlara baktığımızda, dengeli beslenme baktığımızda mesela çok yememek. Gerçekten ihtiyaç olmadan gıda almak bedene rahatsızlık verir. Ve bu hastalık sebeplerinden biridir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Ademoğlu karnından daha kötü bir kap doldurmamıştır. Halbuki Ademoğluna belini doğrultacak birkaç lokma yeter. Mutlaka yemesi gerekiyorsa o zaman midesinin, bakın burası çok önemli. Midesinin üçte biri yemeği, üçte biri suyu, üçte biri nefesi için olsun demiştir. İnanılmaz bir, şu an bizim de zaten diyetisyen arkadaşlarımızın, hekim arkadaşlarımızın önerdiği cümlelerdir bunlar. Gerçekten bu noktada tam doymadan birkaç lokmayla nedir midesini nasıl dolduracak? Üçte birini yemekle, üçte birini suyuyla, üçte birinin nefesi için olsun demiştir. Gerçekten fazla yemek yemeyi tavsiye etmemiştir. Bir şekilde bunun sağlıklı olmadığını dile getirmiştir. Diğer taraftan yemekten sonra hareket etmeyi önermiştir. Rivayete göre Resulullah'ımız şöyle buyurmuştur. Yemeğinizi Allah'ın zikir ve namazla eritin. Onun üzerine uyumayın. Yoksa kalpleriniz katılaşır. Onun üzerine çok fazla hareket yapmayın. Yoksa zarar görürsünüz. Akşam yemeğini de terk etmeyin. Yoksa ihtiyarlarsınız demiştir. Yine ayakta yemek yemeyi ve içmeyi kesinlikle yasaklamıştır. Mesela su kabını kafaya dikmeyi yasaklamıştır. Diğer taraftan yaslanarak yemek yemeyi, ben yaslanarak yemek yemem diyerekten yasaklamıştır. Tavsiye etmemiştir. Yine akşam yemeğini asla terk etmemiştir. Akşam yemeği muhakkak tavsiye etmiştir. Ne demiştir? Bir avuç hurma ile de olsa akşam yemeğini terk etmeyin. Çünkü onu terk etmek ihtiyarlatırdır demiştir. Diğer taraftan yine yemekle ilgili olarak suyu yudum yudum ve az içmeyi tavsiye etmiştir. Demiştir ki suyu 3 nefeste için. Bu susuzluğu giderici ve daha sağlıklı ve daha hafiftir diye buyurmuştur. Gerçekten suyu 1 nefese içmemiş, 3 nefeste içmiş ve bitirince de Allah'a hamd etmiştir. Diğer taraftan İslam alimlerine göre, bakın burası çok önemli gerçekten sevgili dinleyenlerim. Yemeğin hemen peşine ve yemek esnasında su içilmez. İçeceği suyun yarısını içmesi gerekir. Çünkü bu yemeği daha iyi hazmettirir. Çok soğuk su içmekten kaçınmak gerekir. Çünkü bu durum ve özellikle de sıcak yemekten sonra boş mideye meyve, tatlı özellikle de zarar verir. Bu nedenden dolayı da yemeğin peşine veya yemek esnasında su içmemeyi özellikle yasaklamıştır, içilmez demiştir. Diğer taraftan düzenli uykuyu tavsiye etmiştir. Gerçekten Peygamber Efendimiz'e baktığında, Peygamber Efendimiz'in uyku düzenini incelediğimizde çok mutedil, bedene ve uzuvlara en faydalı uyku olduğunu görüyoruz. Gerçekten gecenin başlangıcında uyur, ikinci yarısının başında uyanırdı. Kalkar misvaklanır, abdest alır ve Allah'ın kendisine farz kıldığı namazı kılardı. Böylece bol sevapla birlikte beden ve organlar uyku, istirahat ve hareketten nasibini almış olurdu. Hazreti Peygamberimizin ihtiyaçtan fazla gerçekten uyumadığını ve çok çok da az uyumadığını görüyoruz. O en mükemmel şekilde bunu uygulamış. Uykusu geldiği zaman sağ tarafına yatmış, gözleri kapanıncaya kadar Allah'ı zikretmiş. Ancak yatacağı zaman, bakın buna çok dikkat etmiş, midesini yiyecek ve içeceklerle doldurmamış. Yanını tam olarak da yere yapıştırmazmış. Yüksek yataklar edinmezmiş. Onun lifle dolu deriden bir yastığı varmış ve yastığına yaslanır, elini de yanağının altına koyar, mutlak şekilde sağ yanına yatarak uzanırmış. Diğer taraftan gündüz uyumak zaruriyetsiz iyi değildir. Çeşitli hastalıkları yol açar, rengi bozar. Özellikle de bu noktada gündüzün ilk saatlerinde uyumak, bundan daha kötüsü de gündüzlerin son saatlerinde ikinden sonra uyumak özellikle sağlıklı olmadığını dile getirmiştir. Bu noktada Peygamber Efendimizin özellikle de erken kalkmak noktasında da tavsiyeleri olmuştur. Bunu isterseniz bir konuşalım. Gerçekten zaman zaman bize danışan hastalarımıza, yakınlarımıza da erken kalkmanın ne kadar önemli olduğunu vurgularız. Bunları söylerken de bakın, bu arada Almanya'dan Alaaddin Oruç tüm İslam aleminin kutlu doğum haftasını kutluyor. Barış ve sağlık diliyor. Allah razı olsun. Bize tüm İslam aleminin kutlu doğum haftasını kutluyoruz tabii ki. Allah razı olsun Alaaddin Oruç beyefendiden. Erken kalkmak. Gerçekten Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah'ım sabah erken kalkan ümmetimin işlerini bereketli kıl. Sabah namazının 2 rekatı dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır demiştir. Yine ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Sabahın Kur'an'ını da unutma. Çünkü sabah Kur'an'ı yani namazı görecek şeydir demiştir. Şimdi isterseniz sabah erken kalkmanın ne tür faydaları var? İsterseniz bunu bir konuşalım. Tabii aslında tıbbi nevi Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin sağlık ve beslenme konuları sevgili dinleyenlerim, o kadar geniş ki, yani inşallah diğer sohbetlerimizde de bunlara sık sık değiniriz düşünüyorum. Özellikle de zamanımız yettikçe sizlere Peygamber Efendimizin uyguladığı tedavi yöntemlerinden ayrıntılı olarak hacamattan bahsedeceğim inşallah. Hacamat yaptırmanın faydalarından bahsedeceğim. Özellikle de Peygamber Efendimizin önerdiği bazı diyet programlarından bahsedeceğim. Bunlardan inşallah geniş zamanda bahsedeceğim. İsterseniz şimdi özellikle bu erken kalkmakla ilgili ne tür faydaları var? İşte benim çok gerçekten hoşuma giden ve gerçekten takdire şayan bulduğum bir konudur. Nedir sabah erken kalkmanın sağlık açısından büyük faydaları? Bakın, şafak vaktinde baktığımızda atmosferdeki ozon gazı çok yüksek oranda oluyor. Ve yer tabakaya ozonun en çok fazla yaklaştığı bir zaman dilimi şafak vakti. Yani yeryüzüne ozon gazının hem en yüksek oranda olduğu ve hem de en fazla yaklaştığı bir zaman diliminde. Ve çok ilginç, güneş doğduğunda ozon tabakası ortadan bu ozon gazı güneş doğduğunda yok oluyor. Günümüzde özellikle biz şimdi ozon tedavileri, ozon terapileri öneriyoruz. Ozon gazının sinir sistemine faydalı bir etkisi olduğunu söylüyoruz. Zihin ve kas faaliyetlerini canlandırdığını, cilde özellikle bedene canlılık verdiğini söylüyoruz. Bakın, hemen şunu söyleyebiliriz. Ozon gazını sabahleyin kalkan insanlar bizim tıbbi olarak verdiğimiz ozon gazının doğal olarak alıyor. Diğer taraftan özellikle sabahleyin kalktığımızda o sabah rüzgarı denen şafak merteminin özellikle gündüz kişiye verdiği coşku inanılmaz derecede. Yine sabahleyin erken kalkmanın faydalarından bir tanesi, özellikle güneşin doğuşu esnasındaki ışınların rengi kırmızıya yakın. Bu da özellikle de bu uyarıcı rengin sinirlere tesir ettiği, uyanıklığa ve harekete sevk ettiği biliniyor. Ve bu ışınlar gerçekten, bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu ışınlar vücudun gelişmesinin çok gerekli olan, geçen sohbetlerimizde konuştuğumuz D vitamininin en yüksek oranda oluşmasını sağlayan özel ışınlar. Yine diğer taraftan bir üçüncü faydası, şafak vakti erken uyanmak uzun uykuyu sona erdiriyor. İnsanın uzun saatler boyunca ve aynı tarzda uyuması özellikle de çeşitli kalp, çeşitli dolaşım, çeşitli kas ve iskelet sistemi hastalıklarına, en başta da damar tıkanıklığı gibi özel rahatsızlıklara sebep oluyor. Ve gerçekten çok bilimsel, tıbbi bir yine faydası var ki sabah erken kalkmanın. Bu da nedir sevgili dinleyenlerim? Bakın, incelediğimizde kandaki bizim çok önemli bir hormon olan kortizon hormonunu baktığımızda, kanda kortizon oranı sabahleyin 7-22 miligram arasında iken akşamleyin ne oluyor biliyor musunuz efendim? 7 miligramdan daha az oluyor. Yani bizim için çok önemli bir hormon olan kortizon hormonu en yüksek olduğu dönem özellikle sabahleyin. Yani kortizonun ne biliyoruz? Biz vücudunun faaliyetini arttırdığını, bir madde olduğunu, vücuda özellikle gerekli gücü verdiğini, diğer taraftan şekeri ayarladığını, sinir sistemine iyi geldiğini, birçok organın çalışmasının etkili olduğunu görüyoruz. Ve anlıyoruz ki kortizonun bir insanda en yüksek olduğu dönemler sabahleyin olduğunu ve akşamleyin sabahki değerin çok çok altında olduğunu görebiliyoruz. Efendim, bu noktada inanın Peygamber Efendimizin sağlık ve beslenme ilgili o kadar güzel tavsiyeleri var ki, Rabbil Alemin inşallah bana fırsat verirse bu noktada bir hekim olarak sizlerle bunları tek tek ayrıntılı bir şekilde Allah nasip ederse konuşmak istiyorum. O sebepten dolayı bugün özellikle Peygamber Efendimizin bir çırpıda sağlık ve tıbba verdiği önem, sağlık ve afiyete verdiği önem ve diğer taraftan koruyucu tıp noktasında, temizlik noktasında, erken kalkmak noktasında verdiği tavsiyeleri ne kadar önemli olduğunu sizlerle paylaştım. Bakın, bu noktada son birkaç dakikamıza da giriyoruz. Peygamber Efendimizin özellikle öneriline baktığımızda mesela birçok hadis-i şerifinde öfkenin kontrolünü görüyoruz. Biz hep hastanelerde acil hizmet verirken hep çok genç yaşta, erken yaşta özellikle sinir krizleri geçiren, erken yaşta kalp krizleri geçiren ya da trafikte öfkelenip birbirlerine karşı fiziki müdahale yapan, kavga eden insanları görüyoruz. Bu noktada Peygamber Efendimiz özellikle öfkelenmemenin ne kadar önemli olduğunu biz hadis-i şeriflerinde hep söylemiş. Ne demiş? Bakın, öfke bedeni kızdırır, kurutur demiş. Resulullah gazaptan men etmiş. Burada mesela bir Peygamber Efendimizin bir yaşadığı bir olay var. Bir adam Peygamber Efendimiz'e demiş ki, ya Resulallah, bana tavsiyede bulun. O da Peygamber Efendimiz demiş ki, öfkelenme. Ve demiş ki, içinizden kimi pehlivan sayarsınız? Oradan biri demiş ki, erkeklere yenilmeyen kişiyi demiş. Peygamber Efendimiz demiş ki, hayır, o değildir. Asıl pehlivan gazap, yani öfke anında nefsine hakim olandır demiş. Yani efendim, inanılmaz inanılmaz cümleler. Gerçekten yine Peygamber Efendimizin benim hayatımdaki şiar edindiğim çok önemli bir hadisi şerefiyle bu sohbeti tamamlamayı izin verirseniz istiyorum. Bu noktada bakın, bu sohbeti yerine getirirsek değil Türkiye'deki, değil Türk alemindeki, değil Müslüman, tüm 7 milyar dünya alemindeki insanlar bu hadis-i şerifi kendine şiar edinirse bile bize ne büyük faydalar katar. Nedir biliyor musunuz efendim? Kim ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sussun. İnanılmaz bir hadis-i şerif. Ya hayır söyle ya da sus. Bunu düşünebiliyor musunuz? Bu hadis-i şerifi insan eşiyle, çocuklarıyla, iş arkadaşlarıyla, işte üst amirleriyle, alttaki çalışanlarıyla, içtimai hayatta, komşularıyla bir uygulasa efendim, bütün sıkıntılarımız böyle sular seller gibi akıp gider. Ya hayır söyle ya da veyahut sus. Efendim, o Habibullah'ı, o Resulullah'ı konuşmak insanın kalbi pırpır atıyor gerçekten, ama zamanımız kısıtlı. Efendim, ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar kutlu doğum haftasını tebrik ediyorum, kutluyorum. Ve Rabbil Alemin o Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetinin olmamızdan dolayı ne kadar şükretsek azdır. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Görüşmek dileğiyle.
A'dan Z'ye sağlık.